Ayrım 6. Manhattan'daki hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 67. 5. bölüm. Darius'un transı. Esrar evi. Aşağı doğu yakası. Manhattan. Kasım 1906. İçime dolan dumanı hissedebiliyorum. Sıcak baştan çıkartıcı dumanı. Gözlerimi kapattığımda bu derme çatma döküntü gecekondudan çıkıp daimi hizmetkârı olduğum onun bölgesini algılamaya başlıyorum. Sis açılıyor, uzun koridor som altınla kaplı. Ah, altının verdiği haz, dokunmak, okşamak, hissetmek, sahip olmak ve altını ona, altın tanrısına, tek gerçek tanrıya getirmek. Onu Barbary sahilinde ilk bulduğum günden beri iğrenç bir ibne olan ben üst konuma yükseldim. Onun için daha fazla altın ve huzuruna çıkabilmek için duman arayarak. Altını ayrıştıran makinelerin gürlediği, tazelenmiş ve sonu gelmez altın selinin musluklardan döküldüğü büyük altın odaya giriyorum. Daha fazla duman, ağzımdakiyle karışan ayrıştırma makinelerinin dumanı, boğazım, kanım, beynim. Ve o dumanın içinde her zamanki gibi benimle konuşacak olan Tanrım. Beni dinleyecek, öğütler verecek, düşüncelerini söyleyecek ve her zamanki gibi haklı çıkacak. Şimdi burada varlığını hissedebiliyorum. Efendim, yüce Tanrı Mammon, önünde diz çöktüm. Yıllardır elimden geldiği kadar sana hizmet ettim. Ve dünyadaki işverenimi ve onun muazzam servetini huzuruna getirdim. Yalvarırım, duy beni. Öğütlerine ve yardımına ihtiyacım var.
Seni dinliyorum köle. Sorunun nedir?
Burada aşağıda hizmetkârı olduğum adam, anlayamadığım bir şey onu esir almış gibi.
Açıkla.
Onu tanıdığımdan beri, o çirkin yüzüne ilk baktığım günden beri sadece bir tek takıntısı vardı. Bu takıntısını her fırsatta ben de destekledim ve besledim. Kendisine düşman olarak algıladığı bu dünyada tek istediği başarılı olmak. Bu takıntısını giderek artan miktarda paraya dönüştüren ve sonuçta onu sizin hizmetinize sokan kişi ben oldum, öyle değil mi?
Mükemmel bir iş başardın köle. Her gün serveti artıyor ve bu servetin benim hizmetime sunulmasını sen garanti ediyorsun.
Ama son zamanlarda başka bir takıntısı ortaya çıktı. Zaman harcatan, daha kötüsü para harcatan yeni bir ilgi alanı. Sadece operayı düşünüyor. Operadan kâr elde edemez.
Biliyorum, verimsiz ve konumuzun dışında bir iş. Bu fetiş için servetinin ne kadarını ayırdı?
Şimdilik çok küçük bir kısmını, ama bu takıntının onu altın imparatorluğunuza adanmışlığından uzaklaştıracağından korkuyorum.
Para kazanmayı bıraktı mı?
Tam tersi, o alanda her şey eskisi gibi. Orijinal fikirler, büyük stratejiler, bana zaman zaman içgüdüsel gibi gelen olağanüstü bir yaratıcılık, bunlar hala var. Yönetim kurulu odasındaki toplantılara hala başkanlık ediyorum. Dünyanın her yerinde şirketleri ele geçiren, büyük şirketleri birleştirerek daha da büyük yatırımlar yapan imparatorluğun kurucusu benim. Yakarışlarından büyük bir keyif alarak zayıflarla acizleri yok eden benim. Derme çatma apartmanlardaki kiraları arttıran, fabrikalar ve büyük binalar yapmak için evleri ve okulları yıktıran benim. Resmi görevlileri hoşgörü göstermeleri için baştan çıkaran ve rüşvet veren benim. Ülke çapında borsada büyük hisselerin alım emirlerini imzalayan benim. Ama bana yol gösteren her zaman o. Mücadeleyi o planlıyor, yapmam ve söylemem gerekenleri o tasarlıyor.
Peki kararlarında yanılmaya mı başladı?
Hayır efendim, her zamanki gibi kusursuz. Borsa onun cüretkârlığına ve ileri görüşlülüğüne şaşıyor. Bunu yapanın ben olduğumu sanıyorlar tabii ki.
O zaman sorun nedir köle?
Onun bu dünyadan ayrılıp mirasını bana devretme vaktinin gelip gelmediğini merak ediyorum efendim.
Köle, çok başarılı oldun ama bu benim emirlerimi de uyguladığın içindi. Yeteneklisin, bu bir gerçek. Sen de bunu her zaman biliyordun ve bana hep sadık kaldın. Ama Eric Mulheim daha iyi. Altın işinde nadiren gerçek bir dehaya rastlarsın. O da öyle biri ve hatta bundan da öte. Tek esinlendiği şey insan soyuna duyduğu büyük nefret. senin sayende bana hizmet ediyor. Sırf servet yaratmakta başarılı olan basit birisi değil, aynı zamanda şüpheye, merhamete, acımaya, şefkate ve en önemlisi tıpkı senin gibi sevgiye karşı bağışıklığı var. Hep hayal edilen bir insan araç, bir gün onun da sırası gelecek. O zaman hayatını sona erdirme emrini sana verebilirim. Tabii ki böylece sen de onun mirasını devralabilirsin. Dünyanın bütün krallıkları demiştim bir keresinde bir başkasına. Sana Amerika'nın tüm finans imparatorluğunu vaat ediyorum. Bugüne kadar sana hiç yalan söyledim mi? Asla efendim. Peki sen bana ihanet ettin mi? Asla efendim. O zaman işleri oluruna bırak. Bir süre kendi halinde kalsın. Bana bu yeni takıntısından ve bunun nereden çıktığından söz et.
Kütüphanesinde her zaman operayla ilgili bir sürü kitap oldu. Ama Metropolitan'da hiçbir zaman kendisine ait, yüzünü saklayabileceği perdeli bir locaya asla sahip olmaması için gerekenleri yaptığımda bu konuya ilgisini kaybetmiş gibi davranmıştı. Şimdi rakip bir opera binasına milyonlar yatırıyor.
Şu ana kadar yaptığı yatırımı fazlasıyla telafi etti.
Haklısınız ama bu girişim ona kesinlikle para kaybettirecek. Bu kayıp servetinin %1'inin altında olsa bile. Ayrıca başka şeyler de var. Ruh hali değişti.
Neden?
Bilmiyorum efendim ama bu durum bir zamanlar yaşadığı Paris'ten gelen gizemli bir mektupla ortaya çıktı.
Anlat bana.
İki adam geldi. Birisi bir New York gazetesinin sıradan bir muhabiri ama o sadece rehberlik yapıyordu. Öteki adam Fransa'dan bir avukattı. Bir mektup getirdi. Mektubu açacaktım ama beni izliyordu. Adamlar gidince o gelip mektubu aldı. Yönetim kurulu masasına oturup okudu. Dışarı çıkıyormuş gibi yaptım ama kapı aralığından onu izledim. Ayağa kalktığında değişmiş gibiydi.
Ve o zamandan beri?
Ondan önce yeni opera binasını yapan ve binanın fikir babası olan Hammerstein denilen adamın arkasındaki sessiz ortaktı. Hammerstein zengin bir adam ama servetleri karşılaştırılamaz. Opera binasını tamamlaması için gerekli para desteğini sağlayan Mülheim'di.
Mektup geldiğinden beri opera daha fazla önem kazandı. Madame Nellie Melba'yı yeni yılda sahneye çıkması için New York'a gelmeye ikna etmek üzere Hammerstein'i yanında bir yığın parayla çoktan Paris'e göndermişti. Şimdi Paris'e yeni bir mektup postaladı ve Hammerstein'den Melba'nın büyük rakibesi Fransız şarkıcı Christine de Chagny'yi de buraya gelmeye ikna etmesini istedi.
Kendini sanatçı seçmeye, açılış operasını Bellini'nin bir operasından ötekine değiştirmeye, başka bir oyuncu kadrosu kurmaya kaptırmış durumda. Ama en önemlisi her gece çılgınlar gibi yazıyor.
Ne yazıyor?
Beste yapıyor efendim. Yukarıda çatı katından sesler duyuyorum. Her sabah yeni besteler çalıyor. Gece yarısından sonra çalışma odasına yerleştirdiği orktan notalar yükseliyor. Ben nota özürlüyüm. Notaların bence anlamı yoktur. Anlamsız bir gürültü gibi geliyor bana. Ama yukarıda besteler yapıyor ve eminim kendi operasını besteliyor. Daha dün eserinin şu ana kadar tamamlanan kısmını Paris'e göndermek için Doğu yakasındaki en hızlı kargo servisine ödeme yaptı. Ne yapmalıyım?
Bunların hepsi çılgınca kölem ama nispeten zararsız. O sefil opera binasına daha fazla para yatırdı mı?
Hayır efendim ama mirasım için endişeleniyorum. Uzun zaman önce kendisine bir şey olursa tüm imparatorluğunun başına geçeceğimi, yüz milyonlarca doların benim olacağını ve böylece o serveti sizin hizmetinize sunmaya devam edeceğimi vaat etmişti. Şimdi fikrini değiştirebileceğinden korkuyorum. Her şeyini o lanet olası opera takıntısına adanmış bir vakfa bırakabilir.
Aptal köle, sen onun evlatlığısın. Mirasçısı, halefi, altın ve güç imparatorluğunu devralacak tek kişisin. Sana söz vermedi mi? Daha doğrusu ben sana söz vermedim mi? Benim alt edilmem mümkün mü?
Hayır efendim, en üstün sizsiniz, yegane tanrısınız.
O zaman sakin ol ama sana şunu söyleyeyim, öğüt değil, açık bir emir. Eğer sahip olduğu her şeyi, parasını, altınlarını, gücünü, krallığını sana miras bırakması konusunda en küçük bir tehlike sezersen, acımadan ve ertelemeden o tehdit kaynağını yok edeceksin. Açıkça anladın mı?
Evet efendim, teşekkür ederim. Emirlerinizi bekliyorum.
6. Bölüm Gaylord Spriggs'in Sütunu. Opera eleştirmeni The New York Times, Kasım 1906. New York'lu opera severlere ve büyük metropolümüzün sınırları içindeki herkese iyi haberlerim var. Savaş başladı. Hayır, birkaç yıl önce başkanımız Teddy Roosevelt'in fazlasıyla sivrildiği San Juan Hill'deki İspanyol-Amerikan Savaşı yeniden başlamadı. Ama şehrimizde opera dünyasında bir savaş çıktı. Peki böylesi bir savaş neden iyi haber oluyor? Çünkü savaşanlar bu gezegendeki en güzel sesler, cephane, çoğumuzun sadece hayal edebildiği miktarda para ve bundan faydalanacaklar da kaliteli operayı sevenler olacak. Alice Harikalar Diyarı'nın kupa papazı gibi, ki New York operası da Lewis Carroll'un son fantezisine benzemeye başladı. Her şeye başından başlayayım. Opera meraklıları Metropolitan Operası'nın 1883 yılının Ekim ayında Gounod'un Faust Operası ile açıldığını ve Covent Garden ile La Scala'nın yanında New York'u da dünya sahnesine taşıdığını bilirler. Ancak 3700'den fazla koltuğu olan dünyanın en geniş konser salonuna sahip böylesine gösterişli bir opera binasının açılış nedeni neydi? Neden? Gücenme duygusuyla paranın bir arada olmasıydı ki bu çok güçlü bir bileşimdi. Bu şehrin en zengin ve önemli yeni soyluları 14. caddedeki şimdi yıkılmış olan müzik akademisinde özel localar edinemedikleri için fazlasıyla kırılmışlardı. Sonunda bu zenginler bir araya gelip bir karar verdiler ve şimdi Bayan Astor'un listesindeki 400 üye alışkın oldukları tarzla ve rahatlıkta bir operanın tadını çıkartıyorlar. Bay Heinrich Conrad'ın yönetimindeki Metropolitan Operası ile yıllarca övündük. Hala da övünmeye devam ediyoruz. Ben savaş mı demiştim? Evet, savaş demiştim. Çünkü şimdilerde ufukta bir galaksi dolusu nefes kesen isimle Metropolitan'a meydan okuyan bir başkası göründü. Daha önce de kendine ait bir opera binası açma girişiminde bulunmuş olan tütün milyoneri, tiyatro tasarımcısı ve inşaatçısı Oscar Hammerstein, 34. Batı Caddesi'ndeki gösterişli Manhattan Opera binasının yapımını tamamladı. Bina daha küçük, doğru, ama kaliteli malzemeler, lüks koltuklar ve muhteşem akustiği de niteliği niceliğin üstünde tutarak Metropolitan'a rakip olmaya hazırlanıyor. Peki nitelik nereden geliyor? Dame Nellie Melba'nın ta kendisinden. Evet, opera savaşındaki ilk güzel haber bu. Her zaman Atlantik Okyanusu'nun bu tarafına geçmeyi reddetmiş olan Dame Nellie gelmeyi kabul etti. Etkileyici bir ücret karşılığında Paris'teki güvenilir kaynağın bu olayın ardındaki gerçeği şöyle anlattı. Bir aydan fazladır Bay Hammerstein, Dame Nellie'nin sık sık sahneye çıktığı Paris Opera binasını da inşa etmiş olan dahi Garnier'in yaptığı Grand Hotel'de yaşayan Avustralyalı divayı sürekli ziyaret ediyormuş. İlk önce reddedilmiş, bir gece için 1500 dolar önermiş, inanabiliyor musunuz? Dame yine reddetmiş. Bay Hammerstein banyonun anahtar deliğinden bağırarak ücreti yükseltmiş. Bir gece için 2500 dolar. İnanılmaz. Sonra da koroya bir hafta için 15 dolar, gösteri başına 3 dolar ödenen bir binada geceliğine 3000 dolar teklif etmiş. Hammerstein nihayet Dame Nellie'nin Grand Hotel'deki özel odasını işgal etmiş ve yere binlikler halinde franklar atmaya başlamış. Diva'nın protestolarını aldırmadan paraları saçmaya devam ediyormuş. Dame Nellie İran alısı üzerine saçılmış olan paranın tümünü saydığı zaman tam 100 bin frank, yani 20 bin dolar olduğunu görmüş. Şimdi bu paranın Lafitte Caddesi'ndeki Rothschild'de tutulduğunu ve Dame'in öne sürecek başka bahanesi kalmadığını duydum. Gelmeye karar verdi. Ne de olsa o Avustralyalı bir çiftçinin karısı ve yünü kırkılacak koyunu kolayca tanıyabilir. Bu kadarı bile Broadway'de ve Bay Conrad'ın hakim olduğu 39. caddede insanların kalp krizi geçirmesine yeterdi. Ancak dahası da var. Çünkü Bay Hammerstein, ölümsüz Enrico Caruso'nun tek olası rakibi Alessandro Gonci'yi de gelip açılış gecesinde sahneye çıkması için ikna etti. Bay Gonci'nin yanında Amadeo Bazzi ve Charles Dalmores gibi başka büyük isimler, Mario Ancona ve Maurice Renault gibi baritonlar ve soprano Emma Calvede sıra bekliyor. Sadece bu bile New Yorkluların kulakları için ziyafet niteliğinde. Ancak daha da fazlası var. Keskin kulaklar ve diller bir süredir Bay Hammerstein'in servetinin bu kadar şaşırtıcı bir gösteri için yeterli olmadığını fısıldamaya başladı. Onun arkasında ipleri elinde tutan ve faturaları ödeyen bir Karun olmalı. Ama kim bu görünmeyen efendi? Kim bu Manhattan'daki hayalet? Bu adam her kim ise bizi şımartma girişiminde kendisini kesinlikle aştı. Çünkü Nellie Melba'ya kırmızı bez görmüş bir boğa gibi çıldırtabilecek tek şey, kendisinden genç ve son derece güzel, İtalya'da La Divina olarak tanınan Fransız aristokrat Christine de Chanier'dir. Nasıl? Ama o gelemiyor dediğinizi mi duyuyorum? Ama geliyor ve bu olayın ardında da büyük bir sır perdesi var. Birincisi, tıpkı Dame Nellie Melba gibi La Divina'da her zaman Atlantik'in bu tarafına geçmeyi reddetmişti. Çünkü böylesi bir yolculuğun çok fazla zaman kaybına ve soruna neden olacağını düşünüyordu. Bu yüzden Metropolitan'ın teklifleri ikisi tarafından da hiçbir zaman sempatiyle karşılanmadı. Ancak Dame Nellie, ayaklarına Bay Hammerstein tarafından serilen astronomik ücret karşısında baştan çıkmış olsa bile, Vicomte de Chagny miktarı ne olursa olsun doların çekiciliğine karşı bağışıklığı ile bilinir. Eğer Avustralyalı Dame'i ikna eden şey dolar seliyse, peki Fransız aristokratını ikna eden nedir? Bunu şimdilik bilmiyoruz. İkinci sır, yeni Manhattan Opera binasının programında yapılan ani değişiklik. Dünyanın en ünlü divalarını ikna etme seferine çıkmadan önce Bay Hammerstein Opera binasının açılışının 3 Aralık'ta Bellini'nin I Puritani adlı eseriyle yapılacağını duyurmuştu. Sahne dekorlarının yapımına başlanmış, programlar baskıya gönderilmişti. Ama şimdi görünmez adamın değişiklik konusunda ısrar ettiğini duydum. I Puritani sahnelenmeyecek. Onun yerine Manhattan Opera binası, tanınmayan hatta anonim bir bestecinin yepyeni bir operasıyla açılacak. Böylesine bir risk duyulmamıştır. Tüm olanlar çok şaşırtıcı. Acaba bu bilinmeyen yeni eserde iki prima donnadan hangisinin yıldızı parlayacak? İkisi eşit olamaz. İlk kim gelecek? Başka bir yıldız olan Şef Cleofonte Campani'nin eşliğinde Gonci ile hangisi söyleyecek? Bunu ikisi aynı anda yapamaz. Sezon açılışına Salome'yi seçerek büyük bir risk alan Metropolitan, bu savaşta nasıl bir karşı mücadeleye geçecek? Manhattan Opera binasının açılış gecesinde sahnelenecek bu yeni denenmemiş operanın adı ne? Bütünüyle bir fiyasko olabilir mi? New York'ta iki prima donnayı aynı çatı altına girmek zorunda bırakmayacak kadar çok sayıda iyi otel var. Ama yolculuk sırasında bu olamaz. Fransa'nın iki tane yıldız yolcu gemisi var. La Suave ve La Lorraine. Bu ünlü iki kadın iki ayrı gemiyle gelmek zorunda kalacak. Ah opera severler, görülmeye değer bir kış olacak. 6. ayının sonu. Sayfa 78.